Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Haftanın son bülteninden herkese merhabalar. Dün dünyanın gündemini bültenimizde konuşmuştuk. Türkiye'nin dış politika hamlelerini dış haberler editörümüz Senem Görür değerlendirmişti. Bugün ise bültenimizin ana gündem maddesi muhalefet ve iç siyaset gündemi olacak. Muhalefetteki adaylık tartışması bildiğiniz üzere henüz son bulmadı. Her ne kadar altılı masa adayını seçim zamanı açıklayacağını söylese de isimler sürekli gündemde. Siyaset bilimci Dinçer Demirkent yayınımızda olacak az sonra ve seçime doğru giderken son gelişmeleri değerlendirecek. Öte yandan bu sabah suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanını İstanbul'a getirilmesiyle güne başladık. Emniyetin açıklamasını ve gözaltına alınma nedenlerini ekranlarınıza getireceğiz. Unutmadan hemen hatırlatalım sizlere de. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube ve Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Bize konuklarımızı iletmiş oluruz. Ben Sahra Atilla. Haftanın son bültenine hoş geldiniz. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur gözaltına alındığı Arnavutluk'tan bu sabah İstanbul'a getirildi. Ayrıntılar haberimizde.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alındı. Olur sabah 9.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Olur, havalimanında bulunan Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olur, buradaki işlemlerin ardından 10.30'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere havalimanından hareket etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Olur hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Olur'un ulusal düzeyde arandığı söylendi. Yapılan açıklamanın tamamı şöyle: tehdit, suçu ve suçluyu övmek, hakaret, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, basit yaralama, sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret, suçlarından adli makamlarımızca ulusal seviyede aranan ve Sedat Peker suç örgütünün üyesi olan Ahmet Emre Olur'un yer tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şahsın 23.05.2021 tarihinde ülkemizden Kuzey Makedonya ülkesine gittiği tespit edilmiştir. Kuzey Makedonya ve Balkan ülkeleri Interpol birimleriyle şahsın yer tespitine yönelik yazışmalar yapılmış ve görüşmeler devam etmekteyken 12.09.2022 günü Arnavutluk Tiran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'ye gittiği tespit edilmiştir. 16.09.2022 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Abu Dhabi Büyükelçiliğimizden Birleşik Arap Emirlikleri'nden deport edileceği bilgisinin emniyet teşkilatımıza iletilmesi üzerine emniyet teşkilatımızca yapılan sıkı takip sonucu söz konusu şahsın Sırbistan'a gideceği tespit edilmiştir. Ancak Sırbistan makamları uluslararası yolcu olduğu için sınır dışı talebimize olumlu yanıt verememiştir. Sırbistan'dan Arnavutluk Tiran'a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk Interpolü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanı'nda 17.09.2022 günü saat 6'da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır. Bu itibarla söz konusu şahsı teslim almak üzere Arnavutluk Tiran'a giden Interpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre Olur, 18.09.2022 tarihinde saat 6.30'daki uçuşla Tiran Arnavutluk'tan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemler için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.
Gelişmeleri Medyascope'un web sitesinden takip edebilirsiniz. Şimdi muhalefetin gündemine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu programı da yoğundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce 25. ve 26. dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek cenaze törenine, ardından partisince İstanbul Harbiye Hilton Otel'de yapılan aile destekleri sigortası konulu basın toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu aile destekleri sigortasıyla düşük gelirli ailelere 1100 lira ile 5500 lira arasında maaş bağlayacaklarını belirtti. Haberimizi izleyelim. Ardından siyaset bilimci Dinçer Demirkent yayınımızda olacak.
Neden aile destekleri sigortası uygulanıyor? Uygulanmıyor. Çünkü yardımlar yapılıyor. Pek çok yardım yapılıyor. Dağınık bir çerçevede yardım yapılıyor. Oysa bunların bir çatı altında hiçbir ayrım yapmadan asgari gelir güvencesinin bütün ailelere bir şekilde sağlanması lazım. Sorun yoksulluğu bitirmek değil. Sorun yoksulluğu o için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek. Dolayısıyla bu toplantıda öngördüğünüz düzenlemeyle, sizlere açıklayacağımız düzenlemeyle yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapmasın. Kişi yoksulsa sosyal devletin korunması altında olsun ve sosyal devlet ona her türlü yardımı, yasaların öngördüğü yardımı yapsın. Kimleri kapsayacak aile destekleri sigortası? Asgari ücretin altında veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile dediğimiz kişi bir kişi de olabilir, beş kişi de olabilir, yedi kişi de olabilir. Dolayısıyla az önce Aylin Hanım'ın söylediği bizim internet sitemize girdiğinde 57 bin tür aile için, 57 bin tür aile için bir program geliştirdim.
Dinçer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş buldum.
Muhalefetin gündemi yoğun aslında, yani hem adaylık tartışmasından hem sahadalar, halkla temasları da var, bunu uzun zamandır da konuşuyoruz ama en önemli konu muhalefetin adayı kim olacak, neden açıklanmıyor bu aday diye soruluyor sürekli, özellikle altılı masa toplantılarından sonra genelde gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu adaylığa hazırım demişti, Akşener HDP ile masaya oturmam dedi. Gelinen noktada adaylık tartışmalarına yorumunuzu soracağım, hem de bu adaylık tartışmalarının muhalefeti, altılı masayı nasıl etkiledi? Sözü size bırakayım, ardından daha detaylı da diğer maddeleri de konuşmaya devam ederiz.
Yani şimdi adaylık tartışması bir tarihi mesele değil. Önce bunu bilmek, görmek lazım. Çünkü Türkiye'de mevcut rejim, yani 20 yıldır süren bir rejim var. Ve bunun yaklaşık 10 yılı da sürekli kendine yontan, sürekli kendi iktidar çevresini büyüten otoriter bir rejim olarak devam ediyor. Bütün kurumlar değiştirildi, kurumsuzlaştırıldı ülke. Ülke kanunsuzlaştırıldı ve anayasasızlaştırıldı. Şimdi böyle bir sürecin içinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimi var. Ve bu seçimler içinde iktidar dışındaki, yani iktidar ittifakı dışındaki partilerin altısı bir araya geldi ve temel tartışmaları aday meselesi. Bu tarihi olmayan meselede, meselenin tek mesele haline gelmesi aslında bir kere toplum açısından beklentisi olan, beklentileri çok büyük olan toplum açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Toplumun beklentileri gerçekten çok büyük. Çok fazla sorun var ve bu sorunların ortadan kaldırılması beklentisi vardı. Çok fazla talep var. Bu talepler artık iktidara iletilmiyor. İktidardan herhangi bir şey isteyen bir toplumsal kesimi de görmek mümkün değil. İşte mesela EYT emekliler var, bir şeyler istiyorlar, öğretmenler var, bir şeyler istiyorlar. Fakat bu bir eski tarz siyasal talep mekanizmalarının işletilmesiyle iktidara sunulan, iktidarın çözüm ürettiği ve muhalefet edenlerin, talep edenlerin de çözüm beklediği süreçleri yaratmıyor. Dolayısıyla artık herkes seçime kilitlenmiş durumda neredeyse ve seçim sonrasına ilişkin de kendi taleplerinin gerçekleşeceğine ilişkin bir beklenti var. Bu süreçte Altılı Masa'nın neredeyse sadece aday konuşuyor olma görüntüsünün de dolayısıyla büyük bir zarar vereceğini düşünüyorum. Bunun ötesinde bir şey söylemek gerekirse aslında bir adayın açıklandığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu kendi adaylığını aslında açık bir kampanya başlatarak açıklamış da durumda, en azından fiilen bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Gerek sahadaki tutumu, gerek basına verdiği demeçler, gerek son belki 3-4 aydır açıktan kendi ismiyle ve ben diyerek hem partisini hem de Altılı Masa'yı işaret etmeyecek şekilde ben diyerek seçimlerde aday olacağını fiilen ya da olmak istediğini ya da kendini aday olarak kabul ettirmek istediğini gösteriyor. Sanırım tartışmayı yaratan da bu. Fakat Kılıçdaroğlu'nun karşısında gösterilen ya da ona itiraz edilerek, onun adaylığına itiraz edilerek çıkarılan adayların da aslında yavaş yavaş yıldızının bir şekilde söndüğünü de görüyoruz. Gerek Mansur Yavaş olsun, gerek Ekrem İmamoğlu olsun. Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının karşısında artık daha sessiz konumdalar. Bu sürecin ben böyle ilerleyeceğini düşünüyorum ve aday tartışmasının da Altılı Masa'yı dağıtmayacağını düşünüyorum. Fakat Altılı Masa'yı dağıtacak olanın bu taleplere verilecek karşılıklar olduğunu düşünüyorum aslında. Türkiye'nin çok boyutlu, çok derin bir krizin içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu siyasal bir krizde, bu ekonomik bir krizde unutulmaması gereken bu toplumsal bir krizde. Dolayısıyla bütün bu krizlerin içerisinde farklı siyasetlerden gelen, farklı siyasal geleneklerden gelen 6 partinin asgari bir uzlaşmaya gitmesi çoktan beri gerekiyordu. Uzun süredir görüşüyorlar ve konuşuyorlar. Fakat güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında herhangi bir uzlaşının da ne yazık ki görünmediğini, en azından topluma, kamuya duyurulmadığını biliyoruz. Bu sorunların başında örneğin yargı var. Yargı konusunda her partinin planlarını görüyoruz. Kamuoyuna da duyuruyorlar. Fakat Altılı Masa'nın örneğin yargının bu durumuna ilişkin ne yapacağını çok bilmiyoruz, öngöremiyoruz. Mevcut yargıçlarla, yargıçlara ilişkin ne yapacağını göremiyoruz. Örneğin bürokrasi meselesi var. Doğrudan doğruya bir parti aygıtı gibi işleyen, uzun zamandır böyle olan, artık yerleşmiş olan, kurumsuzlaşmış ve şahsileşmiş bir bürokrasi aygıtıyla devletin nasıl yöneticine ilişkin bir program tek tek partilerde görüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine en çok sesinin çıktığı alanlardan birisi burası. Fakat Altılı Masa'nın örneğin devlete ilişkin tutumunun ne olacağını bilemiyoruz. Bugün yine mesela Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı, sizin de haberinizin girişinde duyurduğunuz aile sigortası meselesi bir tür sosyal devlet vurgusuyla, güçlü bir sosyal devlet vurgusuyla gündeme getirilmiş. Onu öğrendim. Yine diğer sağ ve liberal partilerin buna ne diyeceğini örneğin bilemiyoruz. Bu Altılı Masa'nın bir programı olacak mı olmayacak mı? Dolayısıyla toplumun çok yüksek talepleri ve beklentileri var. Seçim sonrasına ilişkin adaylık tali olmayan çok önemli olan, çünkü birinci mesele toplumun çok büyük bir kesiminde Erdoğan'ın yenilmesi olarak görülüyor. Fakat onun aracısı olacak da en azından bir yıllık, iki yıllık programlar ve toplumun bu beklentilerini karşılayacak çözüm önerileri çıkmak. Ne yazık ki henüz bu çözümleri net bir şekilde asgari müştereklerde buluşacak şekilde bu partilerden duyabilmiş değiliz. Açıkçası duyabileceğimizden de emin değilim. Sürecin bir tür aday ve vaat tartışmasına sıkışması çok muhtemel.
Şimdi bir de anketler var ya, yani anketlerde aday işte bu pazar seçim olsa kime daha çok oy verirsiniz anketleri önümüze çıkıyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencer son aylarda Ruşen Çakır'a konuk oldu ve son aylarda İyi Parti'nin popülaritesinin geriye gittiğini hatırlarsınız. Aylar önce biz %20'ye mi çıkıyor, İyi Parti merkez sağ mı oluyor diye konuşuyorduk. Ama 6 ay öncesine göre %17 olan o yaranı anketlerde şu anda %13-14 arasında gidip geldiğini söyledi. Ve hatta şunu da ekledi. Yani Meral Akşener sürekli ben başbakan adayı olacağım diyor. Evet, muhalefeti sahada çok görüyoruz. Meral Akşener'in de sahada çok görüyoruz. Yani mahallelere gidiyor, insanlarla temas ediyor. Ama Özer Sencer dedi ki siyaset yapmıyor. Evet, insanlarla teması var ama siyaset yapmadığı için de o oranının azaldığını söylemişti. Buradan harekette ben sizi sorayım. Yani İyi Parti merkez sağ parti olma şansını yitirdi mi? İYİ Parti'nin şu andaki yaptığı siyaseti nasıl değerlendiriyorsun? Size sormuş olayım bunu da.
Yani Özer Bey siyaset yapmıyor ile ne kastettiğini açıkçası bilmiyorum ama sanırım büyük siyasetle evet, argümanlar üretmiyor diyor. Dolayısıyla Akşener'i aslında gözlemleyen herkesin söyleyebileceği bir şey bu. Sahada izleyen. Sanırım merkez konumuna ilişkin sorgulamaların da kaynağında son dönem yaptığı görüşmeler, parti içerisindeki bir takım tutarsızlıklar ve çıkışlar var. Fakat burada ben daha temel bir meseleye değinmek isterim. Yani Türkiye'de merkez gerçekten neresi? Yine Türkiye'de işte sizin programlarınızda çıkan, başka programlarınızda çıkan, benim izlediğim kadarıyla konuşan meslektaşlarımın çoğu bir yerde bir merkez tanımlıyorlar. Fakat şunu görmek lazım ki Türkiye'de çok açıktan görüyoruz. Dünyaya baktığımızda da çok açıktan görüyoruz. Merkez dinamik bir kavram. Ve Türkiye'nin merkezi 2000'lerin başından beri, belki 90'ların ortasından beri sürekli sağa kayan bir merkez. Bugün 90'ların gözüyle bugüne baktığınızda örneğin CHP'yi merkez sağ bir parti olarak görmek çok makuldür diyeyim. Dolayısıyla bugün 90'ların gözüyle bugüne baktığınızda İYİ Parti'nin şu halinin, merkeze oynayan halinin bile aşırı sağ bir konumda olduğunu görmek mümkün. Hem çıkışları itibariyle, hem yaptığı açıklamalar itibariyle, hem de görüştüğü kişiler itibariyle. Dolayısıyla bu merkezin yine ilk meseleye döndüm. Toplumsal sorunları çözmek bakımından siyasetin biz bir tür ayrıştırma ve birleştirme işi olduğu, sanatı da diyenler var buna. İşte siyaset biliminin en temel siyaset felsefecilerinin söylediği bir şey. Hobbes'tan beri bilinen, Machiavelli'den beri bilinen ve söylenen bir şey. Bugün işte çok basit anlamıyla AKP'den ayrıştırılacak, sağdan ayrıştırılacak bir kesimi birleştirecek bir konum tespit etmek lazım. Sanırım buna merkez deniyor. Bu anlamıyla da aslında İYİ Parti'nin ve İYİ Parti Genel Başkanı'nın bu anlamdaki merkezden uzaklaştığını söylemek mümkün. Özellikle HDP'ye karşı artık daha açık ettiği tutumunu bu merkezden uzaklaşıyor. Özellikle ırkçı açıklamaları bilinen, ırkçı kökenleri bilinen kimi isimlerle, özellikle derin devletle ilişkileri bilinen ve 90'larda işlediği suçlar bilinen kişilerle temaslar ayrıştırılanların birleştirebilecek bir merkezde konumlanmadığını bize düşündürtebilir. Fakat bu merkezin genel anlamda sosyal demokrasiye çekilmesi de, yani bugün itibariyle merkez sağda aslında görebileceğimiz bir parti olarak CHP'nin örneğin bugünkü aile sigortası açıklamaları gibi, örneğin birkaç aydır Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalar gibi solda görülebilecek sosyal devletin, sosyal demokrasinin çizgisinde görülebilecek açıklamaları da belki aslında CHP'nin katkılarıyla çok çok sağa kaymış. Ki Kılıçdaroğlu da bu sağa kaymanın temel isimlerinden, önemli isimlerinden biridir. Hem Hikmettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi süreci, hem Gezi'nin ardından bir tür Gezi'nin nasıl söylenir, ötelenmesi, bir hareketin ötelenmesi süreci, hem de özellikle 2015 sonrası Türkiye'sinde örneğin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması, HDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına yol açan anayasa değişiklikleri sürecindeki tutumu nedeniyle bu örnekleri çoğaltabiliriz de sağa kayan bir merkezin sorumlularından biridir bugünün CHP'si de. Baykal CHP'si belki bunun başlangıcıdır. Fakat bugünkü toplumun ihtiyaçlarının gösterdiği, bugünkü dünyanın gösterdiği çöken bir neoliberalizm var, çöken bir iktisadi, dünya genelinde bir iktisadi birikim tarzı var ve buna karşı çıkacak programında artık hem dünyada tartışılan haliyle hem de Türkiye'de tartışılması gereken haliyle sosyal demokrat, sosyalist çizgilerin güçlü vurgulandığı emeğin yanında bir problem olması da muhtemeldir, beklenir ve bu da o dinamik merkezi yeni bir yere taşıyabilir. Fakat bugünkü merkez bakımından da sorunuza gelirsem ayrıştırılan kesimlerin örneğin Akşener'in İYİ Partisi'nde birleştirilmesi çok mümkün görünmüyor.
Şimdi siz de HDP'ye değindiniz. Yani eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı bulunduğu Edirne cezaevinden. Ve orada Kılıçdaroğlu'na desteğini gösterdi. Bunun üzerine şimdi hem Kürt seçmeni nasıl etkileyeceğini sorayım size ve bunun önemini, yani Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin önemini sormak istiyorum. Hem de seçmen etkisini.
Şunu söyleyerek başlamak isterim. Selahattin Demirtaş son dönemlerin en özgün siyasi figürü. Uzun süredir cezaevinde yaptığı her açıklama önemli ve ses getiriyor. Hem parlamentoda siyaset yapan partiler bakımından önemseniyor. Fakat daha ilginci ve önemlisi çok farklı görüşlerde olan, çok farklı inançlarda olan toplum kesimleri tarafından da Demirtaş'ın görüşleri ciddiye alınıyor diyeyim. Eleştirenler de ciddiye alıyorlar. Ona yakın düşünenler de ciddiye alıyor. Dolayısıyla HDP eski eş başkanı Demirtaş sadece HDP eski eş başkanı olarak aslında konuşmuyor. Kendisini de konumlandırdığı yerin böyle olduğunu düşünüyorum. Çok daha geniş kesimlere hitap etme kapasitesini cezaevine girmeden önce kazanmış. HDP eş başkanı iken kazanmış. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında bunu kanıtlamış. Ve ondan sonraki süreçte de bunu kaybetmemiş. Hatta çoğaltmış bir özgün siyasi figür Demirtaş. Şimdi onun yaptığı açıklama bu bakımdan da tutarsız değil. Yani az önce söylediğim anlamda merkezi işaret eden, siyaseti izleyen bugün Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan o merkezi kendi kuvvetince, vektörel kuvvetince kendi tarafına daha sola çekmeye çalışan akıllıca bir strateji izliyor ve bu anlamda verdiği destek de aslında bir isme destek değil. Bir yanıyla kendi çizgisini güçlendirecek şekilde bu Kılıçdaroğlu'nun politikasını desteklemekten ziyade biraz da itmek anlamına geliyor. Kendine doğru ve desteğin açık olduğunu söyleyebiliriz. Yani açıkça bir aday ismi zikretmesinin doğru olmayacağını söylemesine rağmen bu desteğin açık olduğunu da söylemek mümkün. Böyle yorumlamak mümkün.
Dinçer Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Ben teşekkür ederim Sara Hanım. İyi yayınlar size.
Çok sağ olun. Evet, siyaset bilimci Dinçer Demirkent yayınımızdaydı. Haber hafta sonu siyasetin gündemiyle devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır'da aralarında oda, dernek ve sendika temsilcilerinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Toplantıda HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumu masaya yatırılacak. Ferit Aslan'ın haberi.
Yapılan.
HDP eş genel başkanı Mithat Sancar ve parti yöneticilerinin de katılacağı toplantıya yaklaşık 350 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderi davet edildi. Medyaskop'tan Ferit Aslan'ın aldığı bilgiye göre toplantıda HDP'nin sol, sosyalist ve Kürt partileriyle yaptığı ittifaklar, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumunun masaya yatırılacağı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Diyarbakır'da bir otelde 20 Eylül'de HDP'nin sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle ilişkiler komisyonu tarafından düzenlenecek olan buluşma, Mithat Sancar'ın açılış konuşmasından sonra basına kapalı devam edecek. Parti çalışmalarında ve politikalarının belirlenmesinde sivil topluma büyük önem veren HDP, özellikle Cumhurbaşkanı adayı konusunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşlerini alacak. Toplantının katılımın yüksek olması nedeniyle uzun sürmesi beklenirken bu toplantıların bölge illerinde ve özellikle HDP'nin güçlü olduğu yerlerde devam edeceği öğrenildi.
31 Temmuz 2022'de düzenlenen kamu personel seçme sınavının iki oturumunda soruların sızdırıldığı iddia edilmiş. Ardından ise sınav iptal edilmişti. İptal edilen KPSS bugün yapıldı. Ayrıntılar haberimizde.
Kamu personel seçme sınavının 31 Temmuz'da yapılan genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumundaki soruların 7 İklim yayın evinde yayınlandığı ileri sürülmüştü. Bunun üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmış ve 3 Ağustos'ta ise 7 İklim yayın evine 7 saat süren operasyon düzenlenmişti. 4 Ağustos'ta ise sınavın iptal edildiği duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumları iptal edilen 2022 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu bugün yapıldı. Saat 10.15'te başlayan oturumda adaylara 120 soru yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı ve adaylara 100 dakika süre verildi. Bu oturumda ise adaylara 80 soru yöneltildi. ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla AKP'nin kalelerinden biri olarak nitelendirilen İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir miting düzenlendi. Davutoğlu, biz yolsuzlukla mücadele deyip yolsuzluğun her türlüsünü yapanlardan değiliz açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde.
Ama bundan iki ay önce bir sınav daha yapılmıştı. Neden tekrar yapıldı? Çünkü sorular çalındı. Eğer bir iktidar kendi yaptığı sınavın güvenliğini de sağlayamıyorsa Allah aşkına ülke yönetme iktidarına sahip olabilir mi? Eğer kamu sınavına girecek olursanız bilin ki değil sınav çeteleri, bütün cihan gelse sizin hakkını yedirtmeyeceğiz. Ne sınavlar üzerinden yolsuzluk yapmasına izin vereceğiz ne de mülakat üzerinden. Ve diyoruz ki mülakat gidecek, liyakat gelecek. Bizi caydırabileceklerini, korkutabileceklerini düşünüyorlarsa bizi tanımıyorlar demektir. Biz bunların hepsini göz önüne alarak yola çıktık. Bu da yeniğim var. Yörük Ahmet dediler, baş göz üzere dedim. Serap Ahmet dediler, baş göz üzere dedim. Dadaş Ahmet dediler, baş göz üzere. Uygur Ahmet dediler, bunları unuttu Uygurlar. Baş göz üzere dedim. Şimdi de gençler Başkan Ahmet diyorlar. Baş göz üzere, baş göz üzere. Biz bu makamları biz gençlere baş göz üzere deriz ama herkes bizi bilir.
YSEVİ Alperenler Ocağı Eğitim ve Kültür Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun LGBT artıları hedef alan büyük aile buluşması mitingi İstanbul Saraçhane'de yapıldı. LGBT artı karşıtı mitingin iptali için Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği İstanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığı'na itiraz dilekçesi vermişti. İstanbul Valiliği'nin izin verdiği mitingde 6284 sayılı kanunda hedef alındı. Mitinge siyasi partilerden sanatçılara kadar çok sayıda tepki geldi. Şimdi mitingde neler yaşanmış onları izleyelim.
Vakit birlikte beraberlik vakti. Vakit fıtrata yürüyüş vakti.
Babamın kozası ailedir. Aile olmamış hiçbir vatandaşın tek başına kamil bir insan olduğu örneğini gösteremezsiniz.
Ama maalesef, çok özür dilerim, maalesef Müslümanlar nefsine düşmüş durumda. Hepsi kendince birer tezih ediyorum hepimizi buradakileri. Cebine düşmüş durumda, ailesini zenginleştirmeye, evlatlarına maddi kazanç sağlamaya düşmüş durumda. Biz artık bunu yapmamalıyız. Bizim maddiyata düşmememiz gerekiyor. Bizim manevi bu ruhu, İslam ruhunu uyandırarak tüm dünyada bunu harekete geçirmemiz ve artık bu şeytana ve bu negatif sisteme karşı hep birlikte dur dememiz gerekiyor. Evet, bugün toplandık birlik halinde ama bu yetmez. Tüm Türkiye bir araya gelmemiz gerekiyor. Farklı kesimlerden, farklı ideolojilerden daha büyük buluşmalarda inşallah hep birlikte buluşmak dileğiyle Rabbine emanet olun, Allah'a emanet olun.
Ekşileri huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla. Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Dilek Çınar size hitap ediyor.
Sırada spor haberleri var.
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş dün İstanbul Spor'la karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar iki kez öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Enkudu ve Weghorst atarken İstanbul Spor'un gollerini ise Ersin Destanoğlu kendi kalesine ve Ali Yaşar kaydetti. Fenerbahçe ise bugün Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 8'de başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.